Ayrım 8, ne kitapsız, ne kedisiz, Bilge Karasu, sayfa 73. Elbette bu sözlerin altında bir takım varsayımlar yatıyor. Örneğin, sözünü ettiğim kişi belli bir yaşa ulaşmıştır. İlişkilerinin çoğunluğunu seçimler yaparak, parantez içinde, bu seçimlerin şöyle ya da böyle olması, akıllıca ya da alıkça görülmesi konumuzun dışında şu anda. Buna karşılık seçimin gerçekten seçim olması, kişiye fıçı çemberi gibi geçirilmiş bir ilişkinin kendine seçilmişlik süsü vermekte olmaması önemli. Kurabilmektedir. Kendine, parantez içinde kendine, yani kuramsal sürekliliğinin sürekliliğini ya da süreksizliğini, ana, temel yönelişlerini, vazgeçebildikleriyle vazgeçemediklerini ve benzeri. Az da olsa, bir parça da olsa tanımakta, kabul edebilmektedir. İlişkilerinde, özellikle dost diye bildikleriyle ilişkilerinde, çok değişik kılıklara da girse, karşılıklılık denen bir şeyin anlamını öğrenmiştir. Eksiklerini, artıklarını en azından sezebilmektedir. Parantez içinde, bu kadar varsayım sıralamak şimdilik yetsin bize. İlişkiler her zaman seçilmez elbet. Seçilerek kurulmaz. İlişkilerimizin göbeğinde en yakınımız saydığımız kimselerle kurulmuş en sıkı ilişkiler öbeğini bulmaz mıyız çoğu zaman? Analarımız babalarımızla, varsa kardeşlerimizle hısımlık bağlarının oluşturduğu çemberlerin, parantez içinde, bize en yakın duranından en uzaktakine dek üzerinde dizili bulunanlarla ilişkilerimizi seçerek kurmamız söz konusu olmasa gerek. Analık babalık, kardeşler, en yakın hısım çevresi birer veridir kişi için. Öyle ama seçmesek, kendimiz kurmasak bile bu ilişkileri nasıl bir nitelik taşıyabileceğini zamanla kararlaştırır. Birkaç deneyden sonra, birkaç sarsıntıdan sonra öbür ilişkilerimiz gibi bunların da arasını, genel denge içerisindeki yerlerini saptayabiliriz. En azından bunların kaçınılmaz, vazgeçilmez, sürdürülmesi gerekli niteliği karşısında kaçınılmaz, vazgeçilmez, sürdürülmesi gerekli oldukları ölçüde öbür ilişkilerimizin nasıl olacağını, nasıl olabileceğini öğrenir. Daha sonra da gerekirse bu ilişkiler üzerinde bir takım değişiklikler yapmayı deneyebiliriz. Kişi yükümleri değil, ilişkiyi bir hüküm, bir ferman gibi boynunda taşıdığına inanıyorsa, öbür ilişkilerinde de çok başarısız, dengeyi bir türlü kuramayan biri olur. Yükümlerle ilişkiyi karıştırmamak gerek bu bölgede. Ayrıca dengeyi de çeşitli düzeylerde düşünmek gerek. İlişkilerime bakarak şöyle bir düzenin varlığını seçebiliyorum sanırım. İlişkilerin tümü düşünüldükte, bunların oluşturduğu ya da yöneldiği bir denge var. İlişkilerin tümü derken bir bölük ilişkiyi hesaba katmadığımı söylemeliyim. Çok aralıklı da olsa araşma gereği duyularak gerçekleştirilen buluşmalara, yazışmalara, telefonlaşmalara dayalı düzenli görüşmeler sürdürdüğümüz kişilerden ayrı tutarak söylüyorum. İlişki kurduğumuz pek çok kişi var ki bunlarla ya büsbütün geçici, anlık, rastlantsal, koşulların sonucu olan ilişkiler içindeyizdir ya da ilişkiyi belirleyen koşulları hep dışımızda görür, kendimizi bu ilişkinin dışında sayarız. Hesaba katmadığım ilişki türü bu. İlişkilerin bu tümü içinde bir takım öbekleşmeler seçebiliriz. Birbirine yakın ilişki biçimlerinin oluşturduğu öbeklerdir bunlar. İlişkilerin tümünü bir yer, bir uzam parçası içerisinde düşünürsek bu yerin, bu uzamın orasında burasında bir takım yoğunlaşma bölgeleri diye tasarlayabiliriz bunları. İşte bu öbekler arasında bir dengeden söz ediyoruz. Biraz daha ileri giderek bu öbekleşmelerin kabaca bir dış kuşak ile bir iç bölge oluşturacak biçimde toplaştıklarını da söyleyebiliriz. İç bölgeyi oluşturanların daha önemli ilişkiler olduğunu düşünelim. Bu bölgeler, bu kuşaklar arasında da bir denge kurulmaktadır. Bir de her ilişki biriminde kişiler arasında oluşturulan denge var. Bütün bu sözler, biçimsel bir düzen kurma sevdasıyla tasarlanmış bir dizgenin dile getirilmesi gibi görünebilir. Benim için öyle değil. bunun, bu düzenin, bu yapının yavaş yavaş farkına vardım. Örneğin, dostluk ilişkilerinde serüvenden pek hoşlanmadığımı anladım günün birinde. Son 25 yılımın belli başlı ilişkilerine bakarken, bu ilişkileri inceden inceye gözden geçirirken vardım bu karara. İlişkinin renkliliği başka bir şey. Kestirilemezliğin bu ilişkideki anlardan birince ilişkinin temel arası haline getirilmesi bambaşka bir şey. Bir ilişkim ne zaman serüvencilikle bulandıysa, var olan ya da yeni kurulan bir ilişkiyle onu hemen dengelemeye çalışmışım. Serüvenciliğin ağır basmaya başladığı ilişkinin yarattığı sorunu bir çözüme erdirmek olmuş bu. İnsan, ilişkilerini belli bir takım özelliklere verdiği öneme göre düzenliyor eninde sonunda. Serüvenden çok hoşlananlar da var. Bir sözüm olamaz onlara ama bir ilişki içerisinde konuşmak zorunda kalmadan düzeltilebilen şeyler çok azalıyorsa, karşımdaki kişinin arada bir daha sonra sık sık gidiverdiğini, yerine bambaşka bir insanın geliverdiğini duyuyorsam, gidenle mi gelenle mi dostluk ettiğimi kestiremez hale geliyorsam, bu ilişkinin serüvenliliği pek fazla gelmeye başlar. İlişkinin içinde de yeni bir denge kurulması gerekebilir bu durumda. Gerekir. En kötü çözüm, pes edip uzaklaşmak zorunda kalmak. Bu birim içinde yeni bir dengenin kurulması, bu ilişkinin gelip yerini bulmuş olduğu öbek içerisinde de yeni bir denge aranması gerekliliğini doğuracaktır. Böyle sürüp gidebilir bu. İlişkilerin tümünü bile etkileyebilir. Kişi bu değişik dengelerin kuruluşunda sanırım daha etkin, daha bilinçli davranabiliyor da bozuluşlara giderken, bu bozuluşların sonucunu yaşarken daha edilgin kalıyor genellikle. Ama bunca çene kavaflığımız belli bir yere, bir noktaya gelmek istediğimizden. Dostlarıma şu anda dost dediğim birkaç kişiyle kurup sürdürdüğümüz, geliştirip değiştirdiğimiz ilişkilere bakıyorum. Bir nokta çok önemli. Dostlarım olsun, ben dediğim kişi olsun, tek başına varlıklar, bağımsız kişilikler değil bu çerçeve içerisinde. Dostlarımın iyi ya da huysuz, benim maymun iştahlı ya da vefalı insanlar olmamız türünden nitelemelerin de yeri değil burası. Yani kişi, kişilik, nitelikle uğraşmıyorum. Konu, ilişkinin kendi. Kişiliği, ilişkiler arasında, bu ilişkiler ayrı ayrı birimler olarak ele alındığında görülebilecek, varsayılabilecek, gözlemlenebilecek bir değişmez olarak tasarlayalım. Canımız çok istiyorsa. Hoş, bu değişmezin değişkenliği üzerinde ayrıca durmak gerekir. Ama belli bir ilişkide, parantez içinde, gene kolaylık olsun diye ikili bir ilişki birimini göz önünde tutuyorum. Bu kişilikler ilişkinin arasını oluşturmak üzere, parantez içinde, ya da oluşturacak biçimde, öğelerinden kiminin ya da birçoğunun çok özel bir yeniden birleşimi süreci içine girer ya da içindedir. Bunu böyle söylemek şöyle bir şey demeye varır. Kişilik değişmezliği içinde her ilişkiye göre değişik bir kalıba girer. Her ilişkiden biraz değişmiş çıkar. Öğelerin çok özel bir yeniden birleştirme durumundaymış gibi görünmeyen kişiliklerin kurduğu ilişkilere ne diyeceksin? Denir şimdi bana. Evet, öyle bir şey varmış, olabilirmiş gibi görünüyor. Örneğin, pek başarılı ilişki ustaları yetiştirilebiliyor çağımızda. Bunlar uluslararası firmaların, kuruluşların en önemli kişilerinden biri, birkaçı haline gelebiliyor. En değişik durumlarda, en değişik kimselerle oldukça yakın, sırasında pek yakın ilişkiler kurabiliyorlar. Sanırım önemli olan kendisiyle ilişkiye girdikleri her kişiye bir özel ilişki içerisinde bulunulduğu duygusunu verebilmeleri. Bunu karşılarındakine daha büyük bir yük yükleyerek, yani kendilerinde özel birleşim çabasını en aza indirerek yapıyor olabilirler. Ama yaptığı işin insanda az ya da çok bir çarpıtmaya yol açtığını kabul edersek, bu kişilerin iş ilişkileri içinde oldukları kimselerin yanı sıra zamanla eşleri dostlarıyla da öyle bir ilişki kalıbı yaratıyor göründükleri, değişmez bir kişiliğin her ilişkide aynı niteliklerle insanların karşısına çıktığı duygusuna kapılabiliriz ya, takınılmış bir kişiliğin zamanla oldurulmuş bir kişiliğe benzeyebileceğini, dönüşebileceğini de düşünebiliriz. İş ilişkilerinin her özellemesi de bir özel birleştirme gerektiremez mi? Bu durumda kimi ilişkinin daha büyük çapta bir özel birleştirmeye götürdüğünü varsaymakla yetineceğim. Üzerinde durduğum iki kişinin örneğin ilişkilerinde kendi açılarından kurabilecekleri iki iç denge dışında kişiliklerinin öğelerinde özel bir yeniden birleştirme işlemini parantez içinde belli bir ilişkinin gereği sonucu olan bir yeniden birleştirme işlemini başararak kurdukları kişilikler arası dengeydi. Öyle bir denge ki karşılıklı devinimlerin sürekli olarak yarattığı her değişikliğin ardından yeniden kurulabiliyor. Sürekli bir yaratılış, oluşturulma durumunda olabiliyor. Ama bu sürekli devinim bir ana çerçeve içerisinde yer alır sanıyorum. İlişkinin başlarında saptanmış ya da zamanla geliştirilip bir karara vardırılmış bir rol dağıtımında biçimini bulan, belli bir karşılıklılığı, daha doğrusu karşılıklılık türünü sürdürmek için yaslanılan bir çerçevedir bu. Bu çerçeve değişik nedenlerle ya da değişik devinimler, adımlar, yönsemelerden ötürü ortaya çıkan değişikliklerin sindirilip özümlenmesini sağlayarak ilişkinin sürekliliğini yaratır. Ya da bir noktada bu özümleme artık başarılamaz, çerçeve kavşar, çatlayıp kırılır, denge bozulur, dostluk ilişkisi değişir. İlişkinin başka bir at taşıyabilecek kadar değişmiş bir durumda sürüp gittiği de görülebilir bundan sonra. Bütünüyle bozulup yok olduğu da. İki insanın anlaşması dostluğun temel öğesi sayıla gelmiştir. Ne ki anlaşmak çok değişik şeylerin ortak adı olabiliyor. Biri biriyle çok az konuşarak, bakışmakla yetinerek, neredeyse anlaşanlar olduğu gibi durmadan çekişerek, biri birine takılarak, biri birini eleştirip yererek, tek yönlü ya da karşılıklı bir saldırganlığın yırtıcılığa dönüşü vereceği noktanın kıl payı berisinde kalarak anlaşanlar da var. Biri ötekinde sonuna dek eriyerek ya da biri ötekini sonuna dek soğurarak anlaşanlar da var. Bu anlaşmaların hepsi özde bir onaşma olsa gerek. Karşıdakinin şu ya da bu haliyle olduğu, olabileceği gibi olmak, görünmek istediği gibi kabul edilmesi. İlişki kurulurken şu ya da bu nedenlerden ötürü karşılıklı olarak şöyle ya da böyle olmaya, parantez içinde davranmaya, görünmeye karar verilmiştir. İlişki biraz olsun süreklilik kazanabilmişse bu roller de benimsenmiş demektir. Kimi durumda bu benimsenmiş rolden ötürü kişi kişiliğinden özgeçide bulunduğu duygusuna kapılabilir. Ne ki ilişkinin bu özgeçiye değdiğini düşünüyorsa bu kişi kendiyle bir uzlaşmaya varabilir. Bu duygudan vazgeçmiyor, unutmuyor ama unutmuş gibi davranıp onu bilerek bir köşede tutuyorsa duygusuna dondurma işlemini uyguluyor demektir. Dondurulmuş duyguların kokusu çıkmaz ya, dondurmaktan vazgeçmeye görün, kokuları yeri göğü tutar. İki insanın anlaşması için gerekli görüle gelen koşullar da bir takım çakışmaların değişik adları. Kimi alabildiğine değişik olabilecek toplumsal etmenleri öne çıkarır, kimi yaşı, kişiliği, kimi benzeşmeyi, kimi ise benzeşmemeyi. Kimi şu durumda bu, bu durumda şu der, kimi çekişmeden sonraki anlaşmayı sınanmış sayar, kimi ise en ufak bir çatışmanın bile unulmaz yaraları açtığına inanır. Yani şu ya da bu türden bir çakışma üzerinde durulur her şeyden önce. İrdelemelere girişenler bu çakışmanın öğelerini ya ilişkiye giren kişilerin tek tek kişilikleri, getirdikleri, beklentileri açısından ele alırlar ya da daha karmaşık çözümlemelere girişerek karşılıklılık içerisinde düşünce yürütmeye çalışırlar. Ancak bu işler yapıla dursun, inançlar da inciden inceye işe karışıvermiştir. Hem de çoktan karışıvermiştir. İnançlar, şu usallaştırıp uslu kılmaya çabaladığımız, inceleyip irdelediğimizin ne kadar dışında kaldığına çoğu zaman dikkat etmediğimiz inançlar. Dostluklar, bizi bütün varlığımızla işe katan, bizi yerimizden oynatan ilişkiler diye görüle gelmiş, düşünüle gelmiştir. Böyle düşünülen bir ilişkiye inanç kendiliğinden karışıp ortalığı büsbütün karıştırmaz mı? Genellikle şunu görürüz. İlişkilerimizin her birinden edindiğimiz görgü, yani kişilik yapımızın orasında burasında bir önceki ilişkinin ya da bir ötedeki ilişkinin açısından yaptığımız ufak ya da daha az ufak değişiklikler, bir sonraki ya da bir berideki ilişkide pek az işe yarıyor. İlişkiler birbirinin aynı olmuyor. Başka başka insanlarla ilişki kurarız. Ayrıca o insanlar da zamanla değişir, biz de. Bu zamanla değişmede demin sözünü ettiğimiz görgünün payı az olmasa gerek. İki kişi arasındaki alışverişin yürütülmesinde bir takım temel doğrultular, güç yönelimleri her zaman vardır. İmdi, bunların denetimi, bunların çeşitli seçenekler düşünülerek yöneltimi, görgünün kendini belli etmesi için pek elverişli bir alan olmaz mıydı? Oysa değişik ilişkilerde bize neredeyse bir yazgının varlığını düşündürecek insanın gidip gidip hep aynı türden dertleri saplanmaya düşkün olduğunu düşündürecek ölçüde, aynı türden hatalara düşüldüğü, bu aynı türden hataların da benzer sonuçlara götürdüğü çokça gözlemlenebiliyor. Şimdilik inanç diyeceğim. İnanç adını vermekle yetineceğim bir takım şeyleri sorumlu tutacağım bu durumdan. Görgümüz artsa da temeldeki inançlarımıza dişe dokunur düzeltmeler yapmayı pek güç buluruz. Yaşamımızın müzesini genellikle inançlarımızı ayrı raflara, dostluklarımızı ayrı raflara yerleştirerek kurmaya çalışır gibiyizdir. Oysa daha baştan hepsini bir güzel karıştırırız birbirine. Demin zamanla değişmekten söz ediyordum. Şimdi müze diyorum. Gene zaman. Zamanı durmaksızın göz önünde bulunduruyormuş gibi davrandığımız zamanı yeterince katıyor muyuz hesaba? Geçip giden zaman, bizi her şeyi değiştiren zaman. Bu zaman üzerine söylenmedik bir şey mi kaldı diyeceksiniz. İnsan tükenmedikçe söylenmedik bir şey kalıp kalmadığını bilemeyiz ya, insan tükenirse bunu bilecek kimse de kalmamış olacağına göre bu soruyu yanıtsız bırakalım. Zaman geçtikçe değişiyoruz. Her şeyden önce önem verdiklerimiz değişiyor. İstediklerimiz, aradıklarımız değişiyor. İyi de bir takım inançlarımıza bu değişme sürecinde ne oluyor? Bunu her zaman bilebiliyor, fark edebiliyor muyuz? Çevremizdeki dünyanın değişme hızının artışı bizi şu anda bu açıdan daha da büyük bir bunalıma götürmüyor mu? Değil geleneksel bilgilerin, kendi yaşantılarımızdan edindiğimiz görgünün bile artık yardımcı olamadığı bir değişme süreci içerisinde daha da çabuk yaşlanıyor değil miyiz? Dolayısıyla anlaşma koşulları, çakışmalar, bu çakışmaların temelleri karşımıza çok daha karmaşık biçimler içerisinde çıkıp bitmiyor mu hemen ardından? Buna karşılık akıntıya kapılıp sürüklenmek istemiyorsak, daha doğrusu henüz kendimizi koy vermeye razı olamıyorsak, yani işin içine bir de nasıl olsa yaşanması gerekeceğini bildiğimiz, sezdiğimiz değişikliklerin, daha doğrusu bu değişiklikler karşısında gösterilmesi gerekecek uyarlanma çabasının kaygısı, bir ölçü, bir denge arayışı ile birlikte, bir denge arayışından ötürü ortaya çıkan kaygısı karışıyorsa, yaşamın eş süremli kesitlerinde oluşturulan dengeler işte burada bir daha karşımıza çıkıyor ama değişik boyutlarda. Elbette kesitler işi kolaylaştırmak için kullanılıveren bir sözcük. Bir bütünü elinize alır, bir yerinden kesiverirsiniz. Alın size bir kesit. İyi güzel de yaşamın bütünü yok bizler için. Yaşam bizim yaşamımız oldukça. Ya da bütün dediğimizi her an durmaksızın yeniden baştan alarak kurmakta olduğumuzu düşünmeliyiz. Böylesi büsbütün sersemletici. Bir takım dönemleri kesit olarak düşünmek, bir yandan ne kadar kolaysa bir başka yandan o kadar güç. Dönemler dediğimiz, bununla yetinmeyip bir de geçiş dönemleri diye nitelediklerimiz, keyfe bağlı bölümlemelerdir. Yaşamımız durmuyor. Olsa olsa bir takım dönemlerde her şeyin baştan kara gittiği, bir takım başka dönemlerde ise pek çok şeyin oldukça tıkırında gitmiş olduğu duygusuna kapılabiliriz. Büsbütün yanılıyor da değilizdir belki ama bu kesitler ister istemez kuramsal kesitler olmakla kalır. Gene keyfe bağlı ama daha nesnel görünümlü bir ölçüt belli iki tarih arasını düşünmek olabilir. Daha oldukça yakın bir tarihten bu yana bugüne doğru düşünmeye çalışabiliriz. Bugüne bakabiliriz. Bugünü belli aralıklarla düşünmeyi bir alışkı haline getirebilir, bugünlerin öğrettiğini biriktirebiliriz. Şimdi öyle sanıyorum ki böylesi bir belli dönemi göz önünde tuttuğumuzda ilişkilerimiz, özellikle yakın diye niteleyebileceğimiz çeşitli ilişkiler, kendi yaşamımız açısından, o andaki biz açısından bir denge oluşturuyor. Bir ilişkide alıp verdiğimizle bir başka ilişkide alıp verdiğimiz başka başka oluyor. Doyurucu bulduğumuz ilişkiler, biri birinin yerini tutamayacak ilişkilerdir. Biri birilerine biraz aykırı bile düşebilirler. Ama bunların oluşturduğu dizge bir denge göstermektedir. Burada uzun bir dipnot gerekecek gibime geliyor. Belli bir dönemden, bir kesitten, eş süremli durumlardan söz ederken, kuramsal bir durukluk içinde düşünmeye çalışırken, unutmamamız gereken bir şey var. Hep var. Yaşamanın, isteyip istememenin, toklukla açlığın durmazlığı. Durmaksızın istiyor, arıyor, buluyor, atıyor, acıkıyor, doyuyoruz. Bu işlerin de herhangi bir sırası, düzeni yok. Düşlediğimiz, kuramayacağımız ilişkiler de vardır. Kurmak istediğimiz, kurduğumuz, koparıverdiğimiz ilişkiler de. Bir yakın, sıkı ilişkinin kurulup, gelişip, pekişip, belli bir kesitte göz önünde bulundurulabilecek, incelenebilecek duruma ulaşabilmesi, pek çok özen ile isteğin, çaba ile rastlantının, alışkanlık ile alışkının, tembellik ile elverişli, uygun anın bir araya gelmesini gerektirir. Aramayacağımız, kurmaya kalkışmayacağımız, bir saat süreyle olsun yaşamayı göze alamayacağımız pek çok ilişkiyi düşleyebilir, düş düzeyinde gerçekleştirmek isteyebiliriz gene de. Bir çeşit temizlenme, arınma, pisliğimizi atma yolu olabilir bu düşlemler bizim için. Avlayıcı da olabilir. Diyeceğim, sürdürdüğümüz, belli bir anda var diyerek oluşturdukları dizge içerisinde görebileceğimiz ilişkilerin çerçevesinde bulut bulut başka ilişkiler, bize kabul ettirilmiş, kaçınamadığımız, çerçöp ayıklar gibi attığımız, sıyrılmaya çalıştığımız, kurduğumuz, kuramadığımız, düşlediğimiz ilişkiler de var. Biz bunları unutuyor değiliz şu anda. Unutamayız da. Ama onları bir kenarda tutmakla dikkatimizi yalnız birkaçına, önemli saydığımız, söyleyeceklerimiz açısından önemli saydığımız birkaçına çevirmekle yetiniyoruz. Bu dipnottan çıkmadan önce söylenmesi gereken bir şey daha var. İlişkinin en az iki kişiyi bağladığı, dolayısıyla burada edilen sözlerin tek yanlış söyleniyor görünse bile hep iki kişi açısından söylendiği hiç mi hiç unutulmamalı. Şimdi belli bir dönemin, bir yaşam kesitinin gerektirdiği, gerektiriyor duygusunu verdiği, kişiyi bilerek ya da pek farkına varmayarak arattığı bir dengeden söz ettiğimiz anda, bu dengenin en azından bir önceki dönemin dengesiyle karşılaştırılması denenmeye değer bir iş olacaktır. Bu dengeyi bir önceki dönemin dengesiyle bir arada düşündüğümüzde, genellikle bu iki denge arasında da bir denge sezebiliyoruz. Zamanın geçişi, bu geçişle yaşanan değişiklik, İlk olarak burada karşımıza bütün somutluğuyla çıkıyor. Bir dönemde kurabildiğimiz denge, karşı ağırlığını bir sonraki dönemde kurulan dengede bulur gibidir. Böylece daha önce sözünü ettiğim üç denge türüne bir dördüncüsünü eklemiş oluyorum. Öyle bir denge türü ki kendini daha önce saydığım üç alanda da gösterecektir. Dikkatle bakana. Bu yazıyla birlikte yaşamam da çok uzun sürdü. Sayısını çıkaramıyorum artık. Kaç hafta bu yazıyla oturdum kalktım, uyudum uyandım, acıktım doydum. Çıka çıka bu mu çıktı ortaya denebilir. Elimden bu geldi. Bu yazıya dostluklardan söz ederek girdim. Vardığım nokta epey ötelerde sanki. Bana sorarsanız hep dostlukları düşündüm. Ne ki yazıyı burada sona erdirirken asıl girmek istediğim alana, bütün bu söylediklerimin taşıyıcısı olan alana yaklaştığımı ama giremediğimi, bu işi bir başka yazıya bıraktığımı söylemem gerekiyor. İlişkilerin bir alışverişin taşıyıcısı olduğunu, bu alışverişin de bir imgeler alışverişi, imge dizileri arası bir alışveriş olduğunu dile getirmeye çalışacak bir başka yazıya. Anlamlar, anlamlandırmalar yoluyla yaşamaya çalışmalarımız üzerine bir başka yazıya. 1982. 8. ayrımın sonu, sayfa 84.